6. ayrım. Robert Lazar Russo. 20 bin civarındaki Türk tebaası olan Yahudiler arasında Robert Lazar Russo isimli bir Türk de vardı. Babası Moiz Russo'nun Sultanahmam'da meşhur Katırcıoğlu Han'da terzi levazımı satan bir iş yeri vardı. Her zaman dürüst, saygılı bir ticaret hayatına sahip bu adamın en önemli özelliklerinden biri de resmi konularda çok titiz ve disiplinli olmasıydı. Ne var ki dünyayı Amerika'dan başlayarak saran ekonomik buhranın etkileri Türkiye'de kendini göstermiş ve işler oldukça zayıflamıştı. Bir akşam eve geldiğinde eşi Sara'ya aklındaki fikri açtı Bay Moiz. Fransa'daki akrabalarının yanına giderek aynı işi orada yapmak istediğini söyledi. Böylece tek evlatları Robert Lazar'a da daha iyi bir gelecek temin edebilirlerdi. Sara Hanım da eşinin münasip göreceği her şeyde kendisinin desteğinin tam olduğunu söyleyerek cesaret verdi kocasına. 1933 senesinde Paris'e gelip yerleştiler. 14. bölgede 82 Rue d'Alessia adresinde bir evde oturuyorlardı ve Bay Moiz uğraşıp didinerek ailesine yeni bir hayat kurmayı başardı. Fransa'da da bildiği işi yapıyordu, terzi levazımatçılığı. Yeni bir hayat kurduğu için ailesine zorluk çektirmemek için neredeyse gece gündüz çalışıyordu Bay Moiz. Bu arada Fransa'da yaşayan ve 1915 ve 1924 yıllarında gelen diğer akrabaları Türk vatandaşlığını bırakmış, Fransız vatandaşlığına geçmişlerdi. Bay Moiz'e de aynı şeyi tavsiye ettiler ama Bay Moiz reddetti. ''Ben Yahudi olsam da bir Türk'üm, o vatanda büyüdüm, askerliğimi yaptım, bugünlere gelecek tecrübemi orada edindim, yıllarca ekmek yedim, Fransız olup da ne yapayım, boyum mu uzayacak?'' derdi hep. Bay Moiz düzenli olarak her yıl Büyükelçiliğe gidip kaydını tazeliyordu. 1935'te Büyükelçilik kendisine yeni çıkan vatandaşlık kanununa göre artık 5 senede bir gelmesini, her sene gelmesi gerekmediğini bildirdi. 1940'ta tekrar gitti ve ailesinin kaydını tazeledi. Ama bu sefer maalesef kendisinin ve oğlunun pasaport harcını yatırdı. Eşi Sara'yı 1939'da kaybetmişti. Savaş Almanların Fransa'ya girip Paris'e gelmeleri çıkartılan Yahudi kanunları. Bu yeni ve oldukça tatsız gelişmeler Bay Moiz'in canını ziyadesiyle sıkıyordu. Gerçi hemen gidip durumu danışmıştı Türk yetkililerine. Fransa hükümeti Almanların işgal etmediği güney bölgesine taşınmıştı ve mecburen tüm büyükelçilikler gibi Türk büyükelçiliği de Vichy'ye gelmişti. Bir ara Yahudi cemaati arasında büyükelçilik kapanıyor, Fransa hükümeti nereye giderse oraya gidecekmiş diye bir söylenti yayılmıştı. Bunun üzerine elçilikte çalışan ve Yahudi olan Leon Mandil'e sordular, duydukları doğru mudur diye. Leon Mandil onlara, evet aslında Ankara'dan aldığımız talimat doğrultusunda Paris'i bütünüyle kapatmamız gerekiyordu. Fakat Büyükelçimiz Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün arkadaşıdır, Kurtuluş Savaşı komutanıdır. Bu karara uymayarak başkonsolosu burada tutma kararı aldı. Gerçi Cevdet Bey bu karara inanılmaz bozuldu ama emir büyük yerden mecbur kalacak. Yani cemaat olarak duyduğunuz doğru ise de burada konsolosluk olacak dedi. O sırada Dışişleri Bakanı Numan Menemencioğlu'na çok yakın olan Başkonsolos Cevdet Dülger'in Ankara'ya ricasıyla Ankara'dan gelen Paris'teki konsolosluğu da kapatın talimatını Büyükelçi Beyiç Erkin dinlememişti ve buradaki tebaamızın ihtiyaçları için açık kalması gerekiyor demişti Cevdet Bey'e. İşte Bay Moiz de sadece Paris ve civarında yaşayan binlerce Yahudinin işlerine bakan bu konsolosluğun kapanmaması sayesinde konsolosluktan takip etmeye çalışıyordu herkes gibi yapılması gerekenleri. Bay Moiz'e konsolosluktan elbisenin üstüne sarı Yahudi yıldızı takma dediler. Takmadı. İş yerine Hristiyan yönetici gelirse hemen bize haber ver dediler. Çıkan kanunlardan biri de kimliklerin üstüne kırmızı büyük harflerle Juif yani Yahudi yazma zorunluluğuydu. Yazdırmayanlar ise hapis ve para cezası alacaktı. Bay Moiz mecburen karakola gidip kendisinin ve 20 yaşındaki oğlu Robert Lazar'ın kimliklerine yazdırmıştı bu ibareyi. 13 Aralık 1941 sabahı Bay Moiz her zamanki gibi saat 6'da kalktı, işlerini halletti. Kahvaltı sofrasını hazırladı ve 7'ye doğru oğlunu kaldırdı. En büyük zevkiydi sabahları baba oğul kahvaltı etmeleri. Ne de olsa artık 20 yaşına gelmişti oğlu ve arkadaşlarıyla buluşmalar başlamıştı. Zaten Fransa açık şehir ilan edilmişti. Bu yüzden bombardıman ve savaş görmeyecekti. Dolayısıyla hayat aynen devam ediyordu. Kafeler, sinemalar doluydu, savaşın esamesi okunmuyordu. Tek değişiklik her yerde Alman askerleri ve Nazi bayrakları olmasıydı. Bir de akşam 12'den sonra sokağa çıkma yasağı vardı. Ama evlerine geç kalanları Fransız polisi karakola götürüyor, kimlik tespiti yapıyor, yanlarına bir polis memuru verip evlerine kadar Almanlar durdurmasın diye refakat ediyordu. Baba oğul kahvaltı ettiler o sabah. Aman evladım, bu Paris'in meşhur lanet soğuk kışı geldi çattı yine. Sıkı giyin, akşam ayazı vurmasın dedi Bay Moïse evden tam çıkarken. Merak etme baba dedi Lazar. Ha bu arada söylemeyi unuttum. Akşam arkadaşlarla buluşacağız Şanzelize'de. Geç gelebilirim diye ekledi. Aman oğlum, kimliğini yanına almayı unutma. Sıkı giyin, dışarısı sıfırın altında 5 derecedir. Ve akşam saat 10'dan geçe kalma. Merak ettirme beni. Tamam baba, sen merak etme. Nasıl merak etmem oğlum? Savaş zamanıdır. Temkinli olmak lazımdır. Ben 1. Cihan Harbi'ni yaşadım. İstiklal Harbi'ni yaşadım. Savaşlar insanların yaşayabileceği en zor ve acı dönemlerdir. Sen tedbiri elden bırakma dedi Bay Moïse oğluna. Robert Lazar Russo çok soğuk ve sert geçen 1941 kışında 13 Aralık günü akşama doğru saat 7-8 sularında arkadaşlarıyla buluşmak üzere metroya bindi. Şimdiki adı Franklin Roosevelt olan ama o zamanki adı Marbeuf olan Paris'te meşhur Şanzelize'nin tam ortasındaki Marbeuf istasyonunda metrodan inerek yukarı caddeye çıktı ve bir anda karşısında Nazi askerlerini buldu. İstasyonun çıkışını geniş bir ağ şeklinde tutmuşlardı ve her istasyondan çıkana yüksek ve gayet sert bir ses tonu ile kimliklerini soruyorlardı. Lazar biraz tedirgin olmakla beraber babasının ''Sen Türk kimliği taşıyorsun, bir şey olursa bunu mutlaka söyle'' lafını hatırladı. Ve Alman askeri sert bir ses tonu ile ''Dokument'' dediğinde kimliğini gösterdi. Alman asker kırmızı büyük harflerle yazılan Yahudi ibaresini gördüğü anda kolundan tuttu Lazar'ı. ''Benimle gel'' dedi. ''Ne oluyor?'' diye soracak oldu Lazar ama Alman asker ''Yahudi'' dedi. ''Evet ama ben Türk'üm'' dedi Lazar. ''Sen Yahudisin, o kadar'' dedi Alman askeri. ''Ben Türk'üm'' diye yine itiraz etmeye kalkınca Alman asker ''Bana bulduğun Yahudileri getir'' emri verildi. ''Sen de Yahudisin, sus ve gir içeri'' dedi. Lazar'ı bir askeri cipe bindirdi. Cipte arkada biri daha oturuyordu. Önde ise bir Alman askeri oturuyordu. Önde oturan asker dönüp küçümser gözlerle baktı. Lazar korkmuştu. ''Keşke'' dedi, ''keşke babama haber verebilsem. Beni çok merak edecek şimdi'' dedi korkudan ve endişeden mırıldanarak. Babasının her şeyiydi Lazar, çok düşkündü oğluna. Hayattaki en kıymetli ve tek varlığıydı o. Bir dediğini iki etmezdi, annesi ''şımartacaksın çocuğu'' dediğinde ''bir tanecik oğlum var, varsın şımarsın'' derdi. Zaten hayatta bir baba bir oğuldular. Şimdi o sonunun neyle biteceğini bilmediği bir Alman cipindeydi. Ve işin en kötüsü, acaba babası oğlu eve gelmezse ne hissedecekti? Kendini düşüneceğine biricik babasını düşünüyordu Lazar. Cipte yanında oturan genç adamla göz göze geldiler. Daha sonra öğrendiği üzere adı Lambrotto olan İtalyan asıllı bu genç adam, giydiği uzun paltonun üstüne eliyle yavaş yavaş Juif, Yahudi yazdı. Lazar kafasını sallayarak onayladı. Şimdi iki adam da kader ortağı olmuşlardı. Hiçbir suçları yoktu. Lazar annesinden babasından aldığı terbiye gereği neredeyse bırakın birine saygısızlık, terbiyesizlik yapmayı, kalbini kırmayı karınca dahi ezmemişti. Şimdi ise sanki bir caniymiş gibi zorla Alman askeri aracına bindirilmişti. Tek suçu Yahudi olmaktı. Alman asker geldi, aracı kullanan askerin yanına bindi. Waiter dedi ve cip hareket etti. Arkada sadece iki genç adam vardı. Soramıyorlardı da korkudan nereye götürüldüklerini. Epey bir gittikten sonra büyük bir Alman karargahı gibi bir yere geldiler. İnanılmaz bir gürültü ve kargaşa hakimdi. Binlerce insan oradan oraya götürülüyordu Almanlar tarafından. Ve mütemadiyen bağıran Alman askerleri vardı her yerde. Bir nevi mahşer gününü andırıyordu görüntü. Soru sormaya çalışanlara Almanca bağırıyordu askerler. Hava inanılmaz soğuktu ve meşhur akşam ayazı da başlamıştı. Ama Lazar soğuğu hissetmiyordu gördüğü manzaradan dolayı. Almanlar bütün Yahudileri otobüslere bindirdiler. Dolan otobüs hareket ediyordu. Lazar'ı da otobüsün tekine bindirdiler ve otobüs hareket etti. Nereye götürülüyordu acaba? Nereye? Ama Lazar'ın aklında sadece babası vardı. Babam eve gelmediğimi görünce ne yapacak acaba? Yüreğine inmez inşallah babacığımın diye düşünüyordu. Derken otobüs sert bir fren yapıp durdu. Dışarıdaki manzara karşısında irkildi Lazar. Görebildiği her yerde Alman askerler vardı. Bir tren garına geldiler. Burası Gare du Nord galiba diye düşünüyordu ki insanlar birbirlerinin peşi sıra Almanca bağırışlar, çağırışlar içerisinde trenlere bindirildiler. Bay Moïse sabah evden işe giderken oğlu akşam 10 gibi geleceğini, arkadaşları ile buluşacağını söylemişti ama saat 11 olmuştu ve Lazar ortalıklarda yoktu. Bay Moïse evde perdenin arkasında yolunu gözlüyordu oğlunun ama diğer taraftan da içinde bir sıkıntı vardı. Saat 12 oldu, ne gelen vardı ne giden. Her yer yine karanlıklara bürünmüştü. Çıt çıkmıyordu sokaklarda, bir tek Alman inzibatları düzenli olarak geçiyordu. Bay Moïse oğlunun başına bir şey geldiğini anladı. Çünkü oğlu ne yapar eder haber verirdi ya da zaten gelirdi. Ama saat 2 olmuştu. Saat 12 gibi evine gitmekte son ana kalanlar Fransız polisi tarafından karakola götürülüp sonra evlerine refakat edilerek bırakılıyordu. Ama herhalde iyice geç kalanları akılları başına gelsin diye sabaha kadar nezarette tutuyorlar diye düşündü. Ama benim oğlum mesuliyet sahibi ve gayet aklı başında biridir. Başka bir bit yeniği var bu işin içinde dedi Bay Moïse kendi kendine. Dakikalar geçmek bilmiyordu. Sabah ne yapacağının planını yaptı. Hala bir umut beklediği perdenin önünde. En yakın karakola gidecekti ilk iş. Can yoldaşı biricik hayat ortağı Sarası da yoktu yanında. Tek başınaydı. Konuşacak, danışacak, tartışacak, paylaşacak hiç kimsesi yoktu yanında o an. Allah'ım dedi Bay Moïse, başına ters bir şey gelmesin oğlumun. Sen koru onu yalvarırım diye içinden ve dışından dua etmeye başladı. Tren durduğunda saat gece yarısını çoktan geçmişti. Trendeki herkes şaşkın, ürkek ve korku dolu bakışlarla birbirine bakıyordu. Allah'ım yine başladılar dedi biri arkadan. Evet, Almanca bağırışmalar yine başlamıştı. Kıyamet kopuyordu. Sanki ilkokul çocukları her yere kaçışıyor da hocalar çılgına dönmüş, can hıraş bağırıyor gibiydiler. Oysa zaten insan yığınları söylenenleri dinliyordu. Niye bu bağırma çağırma diye düşündü Robert Lazar Rousseau. Sonra fark etti ki trenden yüzlerce, belki de birkaç bin kişi inmişti. Onları bir sıraya koyup yürütürken Almanlar, onları getiren tren gitti, yerine başka bir tren geldi. Ne oluyor böyle dedi Lazar kendi kendine, ne oluyor? İnanılmaz bir soğuk vardı dışarıda. Gündüz sıfırın altında 5 dereceydi. Şimdi ise herhalde sıfırın altında 8-9 derece. Kompanya yazısı dikkatini çekti genç Lazar'ın. Burası bildiğim kadarıyla bizim eve çok uzak diye düşündü. Yani yarın yanlış yaptıklarını anlayıp beni serbest bıraktıklarında ben nasıl gideceğim onca yolu diye düşündü. Neyse, nasıl paşa paşa geldiysem aynen paşa paşa giderim dedi kendi kendine. Tek derdi babasıydı. Akşam o dönene kadar meraktan ölecekti. İşte bu çok ağır geldi Lazar'a. Babasını endişelendirmek ve üzmek. Sonra düşündü. Ama ben yanlış hiçbir şey yapmadım ki dedi içinden. Almanlar Yahudileri birçok koğuş binası olan bir asker kışlasına getirmişlerdi. Her tarafın dikenli tellerle çevrilmiş olması herkesin dikkatini çekmişti. Bu kadar çok dikenli telle çevrili bir yere getirilmek için ne yaptık ki biz diye düşündü Lazar. Suçlu değilim ki kaçayım dedi içinden. Ama buradaki insanların hepsi benim gibiyse, suçsuzsa ve yanlışlıkla buraya getirilmişse bu kadar çok dikenli tel neden? Tam bunları aklından geçiriyordu ki sıradaki diye bağıran Alman'ın sesiyle kendine geldi ve bir masanın önüne doğru ilerleyip durdu. Masada oturan Alman askeri sordu. Adın ne? Robert Lazar Rousseau. Asker neredeyse masa kadar büyük deftere yazdı ismini Lazar'ın. Al bakalım dedi Alman asker. Bu numaran 3233. Sen artık 3233'sün. Demirden küçük üstünde numara yazan bir metal parçasıyla bir çorba tası, bir kaşık, bir de battaniye verdiler Lazar'a. Bunlar sana zimmetli. At şuraya aldığına dair bu zimmetleri dedi Alman asker ve hepsini aldığına dair bir de imza attı Lazar. Şoka girmişti. Ne oluyordu böyle? Ne demekti sen artık 3233'sün? Adım var benim ya dedi kendi kendine. Ama nedense sinirlenemiyordu. Korkuyordu ama çok genç olduğu için hep kafasında olumlu bir cevap buluyordu her şeye. Tek derdi biricik babasıydı. Onu hala sokağa bakan perdenin arkasında beklediğine emindi. Lazar 25 kişilik bir koğuşta buldu kendini. Ve koğuşta yerlerdeki samandan başka hiçbir şey yoktu. Sabaha kadar samanların üstünde bir uyukladı bir uyandı. Sabah saat tam 5'te kıyamet koptu. Alman askerleri bütün koğuştakileri kaldırmak için var güçleriyle bağırıyorlardı ve hepsini avluya çıkardılar. Sıraya dizdiler. Hava korkunç soğuktu ve o meşhur sabah ayazı vardı. Zaten 62 kilo olan Lazar kelimenin tam anlamıyla soğuktan donuyordu. Tam 3 saat sıraya dizili beklettiler o soğukta. Önce bir asker geldi, tek tek saydı. Sonra başka bir asker geldi, tek tek saydı. Sonra boş boş beklediler. Subay oldukları giysilerinden belli olan komutan kılıklı, asık suratlı Almanlar geldi avluya. Tam bir ıstıraptı. Zaten 20 yaşındaydı, kanı kaynıyordu, yerinde duramıyordu normal zamanda. Şimdi ise korkunç soğukta neredeyse kımıldamadan, konuşmadan 3 saattir ayaktaydı. Sonunda komutan kılıklılar gitti ve onları yemekhaneye soktular. Oh be dedi Lazar kendi kendine, dün sabah babamla yaptığım kahvaltıdan beri ağzıma bir lokma bir şey girmedi. Açlığımı yeni fark ediyorum, bir şeyler yemenin tam sırası. Sıra kendine geldiğinde gözlerine inanamadı. Elindeki tasa bir maşrapa ne idüğü bilinmeyen bir sıvı koydular. Soramadı tabii bu nedir ya da sadece bu mudur diye. Lazar hayatında hiç bu kadar berbat bir kahve içmemişti. Ama Lazar'ın genç yaşının getirdiği iyimserlik yine çıktı ortaya. Ve babamın dün sabah söylediği savaş zamanını görmek işte bu olsa gerek dedi. Ve birden aklına geldi. Babam. Sabah saat 4:30 olmuştu ve Bay Moïse tıraş oluyordu. Birazdan giyinecek ve en yakın polis karakolunda alacaktı soluğu. Gelmemişti. Oğlu gece eve gelmemişti. Sabahın köründe soluğu karakolda aldı. Karakola gelene kadar dondu. O ne soğuktu öyle. Fransız polisi sordu. Bayım iyi misiniz? Az önce polisten o karakolda böyle birinin bulunmadığını, fakat Almanların dün Paris'te evlerden almak ve sokaklarda çevirmek suretiyle bazı Yahudileri topladıklarını öğrenmişti. Nasıl iyi olabilirdi ki? Olamaz kelimesi çıktı ağzından Bay Moïse'in. Nedir olamayan Mösyö dedi Fransız polis memuru. Biz Türk vatandaşıyız, olamaz. Konsolosluğa Yahudiler aleyhine çıkan kanunlar esnasında sormuştum. Biz Türk'üz, merak edilecek bir şey yok demişlerdi konsolosluktan dedi Bay Moïse. O zaman Mösyö size tavsiyem, eğer bir arkadaşın evinde yatmadığına eminseniz ve Yahudiyseniz size bunu söyleyen konsolosluğa gitmenizde büyük fayda var dedi polis. Hayır oğlum, gayet sorumlu ve aklı başında bir insandır. Arkadaşında kalmaz. Kalacak olsa bana haber verirdi. Bu kesindir dedi. Gayet emin bir ifadeyle Bay Moïse. O zaman konsolosluğa gidin Mösyö dedi polis memuru. Bay Moïse hayatında ikinci defa işe gitmedi o sabah. İlkinde eşini kaybetmişti. Eğer Almanlar oğlunu bu toplamada götürdülerse, bu seferki işe gitme işinde canının kalan yarısını kaybetmeye hiç niyeti yoktu. Bulvar Hausmann'a nasıl geldiğini bile hatırlamıyordu Bay Moïse. Düzenli olarak vatandaşlık görevini yerine getirdiği için konsolosluk binasını gözü kapalı dahi olsa bulurdu. Bay Moïse bir baktı ki konsolosluk kapalı. Bir anda paniğe kapıldı. Ama sonra aklı başına geldi. Saat sabahın körüydü. Konsolosluk açılmamıştı daha. Mesai saat 8:30'da başlıyordu. Kapıda soğuktan donmamak için bir sağa bir sola yürüyordu. Bu arada saatler ilerledikçe devamlı birilerinin daha geldiğini gördü konsolosluğun kapısına. Hemen onlara onların da aynı sebepten mi geldiklerini sordu. Hayır dedi herkes. Evet hepsi Yahudiydi ama hepsi gayrimuntazam vatandaştı. Türk kimliği alabilmek için gelmişlerdi. Konsolosluk açılır açılmaz Bay Moïse derdini anlattı. Konsolosluk görevlisi merak etmemesini söyledi. Yalnız Bay Moïse'in bilmediği bir şey vardı. Konsolosluğun resmi olarak yazıp sorması gerekiyordu ilgili yerlere. O zamanlar işler telefon etmekle olmuyordu. Resmi evrak gerekliydi. Resmi makamlar ancak resmi evrağa cevap veriyordu. Tabii incelendikten, araştırma yapıldıktan sonra... Konsolosluk gerek Fransız otoritelerine, gerek Alman otoritelerine, gerek Yahudi komiserliğine, gerekse de Fransa'daki Alman büyükelçiliğine yazıp soracaktı. Bu vatandaşımızla ilgili bir malumatınız var mı diye. Ondan sonra mecburen cevap bekleyecekti. Şayet nerede olduğu tespit edilirse bu durumda aynı yerlere ilgili kişinin neden orada olduğu ve Türk vatandaşı olması sebebiyle serbest bırakılması talebi yazılacaktı ve yine cevap beklenecekti. Günün şartları böyleydi. Ve bu ilk Nazi toplama kampına götürme vakasıydı. İlerleyen zamanlarda 42-43-44 senelerinde bırakın sadece hemen yazı ile direkt olarak Nazi kamplarına müracaat etmeyi, bazen konsolosluk görevlileri günde 3 ya da 4 defa şahsen kamplara gidip Alman kamp komutanlarıyla konuşup Türk tebaası Yahudileri çıkartıyorlardı kamplardan. Dipnot 500. Yıl Vakfı'ndaki Necdet Kent'in yazılı ifadesi ve Profesör Stanford Shaw, Turkey and the Holocaust, sayfa 339, Appendix 3, Testimony of Namık Kemal Yonga, o dönemki Paris Konsolos Yardımcısı. Nazi kamplarında her sabah saat 5'te aynı eziyet başlıyordu. En az 3 saat inanılmaz bir soğukta içtima, bir maşrapa rezil kahve, öğlen bir maşrapa çorba, akşam 200 gram siyah ekmek. Bir akşam ekmeğin yanında azıcık margarin, diğer akşam ise azıcık reçel. Bir kere de duşlara götürüldüler. Almanlar herkesi o soğukta çırılçıplak soyup, saçlara bit kontrolü yapıp duşlardan akan buz gibi bir suyun altına soktular. Hava mı daha soğuktu, su mu daha soğuktu diye düşündü Lazar. Kesinlikle su buz gibi olmasına rağmen hava daha soğuktu. Günler böyle tarifsiz bir eziyetle geçmek bilmezken soğuğa dayanamayanlar ölüyordu. Gündüzleri mütemadiyen dikenli teller geliyordu makaralarla. Birbirine dolanan dikenli telleri açıyorlardı. Bu arada düzenli olarak bazı numaralar okunuyordu. O numaralar öne çıkıp sıraya sokulup götürülüyordu. Giden numaraların hiçbiri geri gelmiyordu. Koğuşlarda gidenlerle ilgili pek çok rivayet vardı. Ama en çok konuşulan dışarıda bir yerde dikenli tellerin önünde kurşuna diziliyor olmalarıydı. Birkaç defa 3-5 kişiden daha fazlası avluda dikenli tel açarken konuşmak üzere bir araya geldiği için Alman askerler havaya ateş açtı hemen. Ancak avluda 2 kişi karşılıklı konuşabilirdi. 3 kişi bile değil. Bir araya toplanmak yasaktı. Genç Lazar hep ümitlenecek bir şeyler buluyordu kendisine. Bir defasında tüm koğuşlara haber saldı, başka bir Türk var mı diye. Ama maalesef tek yakalanan Türk oydu. O zaman dedi, beni yanlışlıkla yakaladılar. Baksana, buradaki tek Türk benim. Ama madem tek Türk o vardı, niye bu yanlışı kaç hafta geçmesine rağmen hala düzeltilmemişti? Babam herhalde kahrından ölmüştür dedi ama sonra hemen vazgeçti bu fikrinden. Tarifsiz bir açlık çekiliyordu Nazi kampında. Sadece ölmeyecekleri miktarda bir yiyecek veriliyordu. Bu yetmezmiş gibi de her sabah 5'te korkunç bir soğukta 3 saat süren içtima eziyeti yapılıyordu. Neticede yavaş yavaş yaşlılar ya da hem soğuğa hem de açlığa dayanamayanlar yerlere yığılmaya başladı. Yığılanlar bir daha geri gelmemek üzere götürülüyordu. Numara okumalar devam ediyordu. Lazar Nazi kampına girdiğinde 62 kiloydu. Zaten zayıf biriydi. Girdiği günden beri sadece bir kere, o da buz gibi soğuk bir duş için çıkardığı giysilerin içinde kaybolmaya başlamıştı. Pantolon üstünden düştüğü için kemerine ilave bir delik açmıştı. Birkaç hafta sonra o delik de pantolonun düşmesini engelleyemedi. Bir başka delik açtı kemere. Şimdi 3. delikteydi. Lazar Nazi kampına atılalı tam 8 hafta olmuştu. 8 haftadır Robert Lazar Russo değil, sadece 3233'tü. Artık akşam rüyalarına şeker, pasta, kurabiyeler girmeye başlamıştı. Kilosu 62'den tam 48'e düşmüştü. Sürekli halsizlik gibi 20 yaşında gencecik bir insanın hiç tanımadığı bir rahatsızlık duymaktaydı. Ama sadece o değildi bu sürekli halsizlik hissini hisseden. Herkes yarı aç bir şekilde gündüz dikenli tellerle uğraşıp, gece dikenli teller arkasında garip bir korku içinde samanların üstünde uyumaya çalışmaktaydı. Bu korkunun tarifi bile yapılamaz. Bu yarı açlıktan da ötedir, açlığın ta kendisidir. İnsanlar gözle görülür bir şekilde resmen erimekte, küçülmektedir. Nazi kampında korkunun adı açlıktan ölmek olmuştur. Kimilerinin bazı sabahlar yığılıp kaldığı gibi. Açlıktan ölmek korkusu nedir, anlatsalar bile anlamayacak olan Lazar, şimdi bu korkuyu tüm benliğiyle hissetmeye başlamıştı. Sağında, solunda görmeye başlamıştı. Tarif edilemez bir korkuydu bu. İyimserliği artık pek kalmamıştı. Nazi kampındaki rutin sabah 5 içtimasında bu sefer 3233 numarasını okudu Alman asker. O kadar soğuktu ve o kadar açtı ki Lazar duymadı bile okunan numarayı. Alman bağırdı, 3233! Bu benim diye mırıldandı. Öne çıktı Lazar korka korka. Beni takip et dedi asker. Her numara okunduğunda gidilen istikamete doğru gidiyordu peşinden Alman askerin Lazar. Şu şansa bak dedi içinden. Bugün tek bir numara okunuyor, o da benim. Halbuki takribi 1000 kişi var bu kampta. Çağrılan her numara gibi 3233 de Alman askerini takip ederek bir binaya girdi. Bir odanın içinde genç bir Alman askerinin masasının önünde buldu kendini Lazar. 3233, ver numaranı. Verdi Lazar. Ver tasını. Verdi Lazar. Ver kaşığını. Verdi Lazar. Ver battaniyeni. Verdi Lazar. İmzala şurayı. Götürüp kurşuna dizecekleri adama bile zimmet imzası attırıyorlar. Tam Alman kafası dedi Lazar kendi kendine. ve içini bir korku sardı. Bir anda yolun sonuna gelmişti ama babasına haber verememişti. Son bir defa dahi görememişti. Bu kahır kurşundan önce öldürecekti Lazar'ı. Tam bunları düşünürken yedi zılgıtı Alman'dan. Yürüsene, ne duruyorsun? Sanki infaz yerini ezbere biliyordu Lazar. Bozuldu ama bir çareydi. Mecbur yürüdü önden binanın dışına doğru. Görmüştü daha önce diğer numaraların binadan çıkınca nereye doğru yürüdüklerini. Lazar da aynı yöne doğru yürümeye başladı. Halt! Dedi Alman asker. Lazar durdu. Nefesi kesildi, arkasına bakamadı bile. Alman asker çekti kolundan, Almanca söylene söylene. Başka bir istikamete doğru yürümeye başladılar. Bu sefer başka bir karargah binasına girdiler, üst kata çıktılar. Yine bir odanın önüne geldiler. Sen dur burada, dedi Alman asker. Alman asker odadan içeri girdi. İçeride tekmil verdi, sonra kapı açıldı. Gel buraya, dedi odanın içini göstererek. Büyük bir oda, dev bir Nazi bayrağı. Tüyleri diken diken oldu Lazar'ın. Karşısında bir komutan, odada üç Alman askeri ve kendisi. Nefes bile alıp almadığını anlamadı Lazar korkudan. Senin ismin Robert Lazar mı? Bir saniye için 3233 mi desem, yoksa 3233 Robert Lazar mı desem diye düşünmeye fırsat kalmadan Alman komutan, Robert Lazar Ruso mu diye sordu. Evet, dedi, numarayı filan unuttu korkudan. Sen Türk müsün, dedi komutan. Evet, dedi Lazar. Şükret ki Türksün, serbestsin, gidebilirsin, dedi Alman komutan. Herhalde yanlış duydum, dedi Lazar kendi kendine. Ben şimdi arkamı döneceğim, bunlar eğlene eğlene öldürecek beni. Acaba ben burada iyiyim, arkadaşlarım var desem, biraz daha hayatta kalmamı sağlar mı diye düşünürken Lazar, serbestsin dedim, gitsene diye sesini yükseltti bu sefer Alman komutan. Nereye gideyim diye sordu Lazar. Çünkü bir soru dahi olsa her kazandığı saniye, nasıl olsa artık ikramiye gibiydi. Ölüme herhalde birkaç dakikası vardı. Ne kadar nefes alırsa şu aç haliyle dahi olsa kârdır diye düşünüyordu Lazar. Nach Paris diye bağırdı komutan sinirli bir sesle. Lazar saniyeleri saymaya başladı. Odadan arkasını dönüp çıktığı an vurulacaktı nasıl olsa. Aklına bir şey geldi ve hemen dedi ki, iyi de param yok, trenle bile gidemem. Paris'e kadar yürüyecek halim de yok gibi bir şeyler zırvalıyordu ki, verin şuna bir üçüncü mevki bilet, dedi hiddetli bir sesle komutan. Askerlerden biri üçüncü mevki bilet tutuşturdu eline. Ama nasıl olsa beni vurdukları vakit asker geri alır bu bileti, dedi bu sefer de kendi kendine. Ama daha fazla odada da kalamazdı. Çıktığı saniyede ölecekti. Ve hemen aklına bir şey geldi. Peki ben şimdi bu üçüncü mevki biletle çıkıp Paris'e evime dönsem, ya tekrar eve dönmeden bile ya da döndükten hemen sonra bir çevirmede yine yakalanırsam ne olacak? Geri getirecekler buraya beni. Lafını bitirmeye fırsat kalmadan Alman komutan masasının sağ tarafındaki çekmece elini götürmesiyle Lazar gözlerini kapadı ve dua etmeye başladı. Ama kulağına bir kalemin kağıda sürtünme sesi geldi. Gözlerini açtı, komutan bir kağıda bir şeyler yazıyordu. Yazmayı bitirdi, mürekkepli kalemi haznesine geri koydu ve ''Al bu kağıdı, bir daha seni çeviren olursa bu kağıdı göster'' dedi ve bir kağıt uzattı. Lazar komutanın uzattığı kağıdı almak için iki adım yanaşırken içinden nasıl olsa beni vurduklarında şimdi bu kağıdın ne yazdığının ne önemi var ki diye düşündü. Ama artık odada kalabilecek bir sebep de gelmiyordu aklına. Kağıdı aldı baktı, Almanca yazıyordu. Ve işin daha da kötüsü, Alman komutan burada ne yazıyor diye sorar bu şimdi diye düşünmüş olacak ki Vayter, dedi sinirli bir ifadeyle. Mecburen arkasını döndü Lazar, kapıya doğru yöneldi. Tam çıkacaktı ki komutan, Paris'e gidince Türk konsolosun elini ayağını öpmeyi unutma, dedi. Odadan çıktı ama hala inanmıyordu Lazar bu olaya. Ya merdivenlerde ya avluda bir yerde sıkacaklardı Naziler sanki kurşun ensesine. Alt kata indiler, beraber onu getiren askerle. Sonra binadan çıktılar, karargahın kapısına geldiler. Asker kapıdaki iki nöbetçiye, açın çıksın bu Türkmüş, dedi. Lazar kamptan çıkmıştı ama nasıl olsa arkadaki üç asker birazdan sıkacaktı kurşunları alay ede ede kafasına. Korkudan, açlıktan ve bitap düşmüşlükten yürümekte zorlanıyordu. Ayrıca hangi istikamette yürümeliydi ki onu dahi bilmiyordu. Yürü, dedi arkasındaki asker. İleriden sağa dön. İstasyon orada. Ve her üç asker de silahlarına mermi sürdüler. Silahların sesini duyan Lazar durdu. 3233 kere lanet olsun size, dedi mırıldanarak. Ama bir terslik vardı. Arkadaki askerler ateş etmek yerine gülüyorlardı. Hem de ne gülmek. Lazar açlığını unuttu, halsizliğini unuttu, korkularını unuttu. Dörde katlayarak avucunun içine aldığı o lanet Almanca yazı her neyse, onu ve üçüncü mevki tren biletini öyle bir sıktı ki, Galiba bu iki kağıt parçası gerçekten onu hayata bağlayacak ve biricik babasına götürecekti. Hızlı hızlı yürümeye başladı. Yetmedi, koşmaya başladı bir anda. Artık yerinden çıkacakmış gibi çarpan kalbinin sesi arkasındaki nazilerin kahkahalarını bastırmıştı. Sadece kalbinin delicesine atma sesi ile yere hızla çarpan ayak tabanının sesini duyuyordu. Yolun sonundan sağa döndü ve karşısında istasyonu gördü. Koşmak için nereden geldiğini anlamadığı bir gücü hala vardı var olmasına ama nefesi kalmamıştı. Dizlerinin üstüne çöktü, istasyonla karşı karşıyaydı. Elindeki üçüncü mevki bilet ile üstünde Ausweis yazan kağıdı yukarı, ellerini kaldırabildiği kadar yukarı, Allah'a doğru uzatarak kaldırdı. ''Beni babama bağışladın Allah'ım'' dedi hıçkıra hıçkıra ağlayarak. Üçüncü mevki tren bileti ve Ausweis yazısının arkasında Lazar'ın babasının uğraşları vardı. Lazar'ın babasının uğraşlarının arkasında da Türk konsolosluğunun yazışmaları, o yazışmaların arkasında da konsolosa, aksine emir olduğu halde Paris'teki tebaamızın ihtiyacı olacak diye Paris'te kalma emrini veren ve başkonsolosluklara çıkartılan Yahudi kanunlarına karşı ne yapılacağının talimatlarını veren Beyiç Erkin vardı. Bizim ülkemizde din, dil, ırk ayrımı yoktur. Buradaki her bir vatandaşın malı, mülkü hatta canı ben büyükelçi olduğum müddetçe bana emanettir diyen Beyiç Erkin'i, Fransa hükümeti Yahudi tebaamızın aleyhine çıkan her uygulamada yazılı ve resmi olarak karşısında buluyordu. Paris'teki ve Marsilya'daki konsolosların arkasında böyle güçlü ve kararlı bir insanın olması da Lazar haklıydı, Allah'ın işiydi. Robert Lazar Russo 2007 Ocak ayı itibariyle hala hayattadır. 13 Aralık 1941 günü Naziler tarafından yakalandı. 8 hafta sonra 6 Şubat 1942 günü Paris'teki Türk konsolosluğunun girişimiyle serbest bırakıldı.